Ayrım 64, sayfa 440. Durum gitgide açıklığa kavuşuyordu. En iyi dostum, sevdiğin kadının aleyhine tanık olarak kullanacaktı. Cornelia özgü bir ikilem. Corin Magnan beni ikna etmek için devam etti. Sandığınızdan daha çok şey biliyorum. Agostina Getta, Raimo Raimake. Bu tip bir katilin gördüğü ilk cehennemi hayal değil bu. Size bu vakalardan kim bahsetti? Luke Cyberus sadece tanıklık etmedi. Bana kendi soruşturma dosyasını da verdi. Uçarımın kenarında bocalamaya başlamıştım. Tüm bunları düşünmem lazımdı. Mırıldandım. Onun soruşturması derinliği olmayan bir sürü varsayımdan oluşuyor. Manon'un aleyhine kullanabileceğimiz hiçbir şey yok. Öyleyse de endişelenmenize gerek yok, dedi alaycı bir ses tonuyla. Yüzbaşı, çok geç oldu. Beni bir daha aramayınız. Bütün ciddiyetimi takınarak sesimi yükselttim. Elimde oynayacak tek bir kart kalmıştı. Ben de onu oynadım. Hipnoz altındaki bir tanıklık yasal olarak kabul edilemez. Tanığın özgür ve açık iradesine ne oldu? Ceza hukuku açısından tanık özgür olmalı. Hukuk bilgileriniz olduğunu görüyorum. Bu çok güzel, dedi alaycı bir sesle. Ancak size tanıklıktan söz eden oldu mu? Luke Cyberus'un anlattıklarını psikiyatrik açıdan kayda değer buluyorum. Luke kendi isteğiyle tanıklık yaptı. Her şeyden önce onun akli durumunu teyit ettirmem lazım. Bu bağlamda hipnoz bir sorun teşkil etmiyor. Araştırınız. Bunun başka örneklerinin de olduğunu göreceksiniz. Magnan zafere çok yakındı. Bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Soruşturmanızın iskambil kağıtlarından yapılmış bir şatodan farkı yok. İyi geceler yüzbaşı. Telefonu kapatmıştı. Şaşkın şaşkın cep telefonuma baka kaldım. Beceriksiz de davranmıştım. Ancak Magnan'ın bana her şeyi söylemediğinden emindim. Bir başka numarayı tuşladım. Falco. Saat gecenin yarısı olmasına rağmen son derece canlı bir sesle cevap vermişti. Yeni işten çıktım, dedi gülerek. Ne üzerinde çalışıyorsun? Idle adamda bir vakka, bir boğulma vakası. Akciğerlerinde damla su bulunmayan türden. Peki sen ne yapıyorsun? Bir haftadan beri sen balığa çıkmıştım, anlıyor musun? Ne tür balık? Telefonda olmaz, evde misin? Hayır, gidiyorum. Benimle 13. Jan Meydanı'nda buluş. Arabamı atladım ve o Arslet Köprüsü'nü geçtim. Sol yakaya Saint Julien Le Pierre Kilisesi'nin yanına park ettim. Sonra yaya olarak Auschwitz Köprüsü üzerinden yeniden seni geçtim. Parmaklıkların üzerinden atladım. Falco oradaydı. Bir bankın arkasına oturmuş beni bekliyordu. Ne oldu? Diye sırıttı. Bir komplo mu? Bir yardım. Seni dinliyorum. Besançon'dan bir yargıç şu an Paris'te. Senin davanla mı alakalı? Corinne Magnan, evet. Nerede kalıyor? Bunu bana sen söyleyeceksin. Onunla bu sabah karşılaştım. Yanında adli polisin adamları vardı. Ancak onların lojmanında mı kalıyor emin değilim. Bakarım, tamam. Başka ne yapmamı istiyorsun? Sylvie Simonis'in kızı. Manon hakkında ne biliyor öğrenmek istiyorum. Şu senin evde kalan kız mı? Haberler çok çabuk yayılıyordu. Büyük bir gizlilik içinde organize suç dairesine başvurmuş ve gözetim için ekip istemiştim. Ancak poliste sır falan kalmamıştı. Soru uydurmazdan geldim ve devam ettim. Bana sadece dosyasını getir. Daha ne olsun, dosyayı sürekli yanında taşıyor olabilir gece gündüz. En az 1.000 kilodur. Eğer 1.000 kilo ise ben de taşıyamam. Hatta fotokopisini bile çekemem. Başının çaresine bak. Manon'la ilgili bölümleri tara. Aleyhine ne var öğrenmek istiyorum. Basançon bir sıçrayışta yere indi. Hemen işe koyuluyorum. Seni yarın sabah ararım. Hayır, öğrenir öğrenmez ara. Merak etme, ararım. Kolunu tuttum. Sana güveniyorum. Falco meydandaki söğütlerin altından gözden kaybolurken rüzgar ve ıslak asfalttan yayılan kokular beni yeniden sarmaladı. Titredim ancak yine de bu duyguya tanıdık sıcak bir şeyler vardı. Paris oradaydı ve bana kendimi hatırlatıyordu. Banka oturdum. Yağmur çisintiye dönüşmüştü. Sanki yağmur yağmıyor gibiydi ama gecenin içinde hemen buharlaşmaktaydı. Yaklaşık 2 saat önce bıraktığım düşüncelerime yeniden dönmüştüm. Hem canlı bir bedeni çürütmeye hem de bilinçaltına nüfuz etmeye muktedir tek bir katil varsayımı. Araf ziyaretçisi. Sürekli olarak yeni soruları aklımı kurcalamaya devam ediyordu. Ruhları etkilemek için ne yapıyordu acaba? Bir ölüme yakın deneyimi yeni baştan yaratmayı başarmış olabilir miydi? Bu durumda kurbanlarını bilinç kaybına uğradıktan hemen sonra bir yolculuğu yaşadıklarına nasıl ikna edebiliyordu? Hayat hatıralarındaki karışıklıktan mı yararlanıyordu? Her halükarda bu halüsinasyonun teknik yanını eşelemem gerekiyordu. Kimyasal ürünler, uyuşturucular veya bir tip teraplara neden olan telkin yöntemleri. Birden yeni bir vahiy daha geldi. Bu tür halüsinasyonlara yol açan tek bir madde vardı, biliyordum. Siyah iboga. Onun sayesinde ziyaretçi mucize yaşamış bu keçilere görünmek için arafını yaratıyor olabilirdi. onları ölümün sınırına sürüklüyor, sonra etten ve kemikten bir varlık olarak karşılarına çıkıyor ve de trans halindeki bu insanların kafasını karıştırıyordu. Soruşturmamda yeni bir halka daha. Iboga bana göre başlayıp her şeyi başlatan bir bitkiydi. Martin Larfon'un uyuşturucu kaçakçısının öldürülmesiyle ile Silvi Simonis, Atruas Raimaki, Salvatore Gedda cinayetleri doğrudan bağlantılıydı. Arap ziyaretçisi belki de siyah Iboga'yı ona satın alıyordu. Bu durumda Kabilieli'nin katil olma ihtimali vardı. Ayağa kalktım ve derin bir nefes aldım. Larfa dosyasına yeniden dönmem gerekiyordu. Iboga'yı biraz daha eşelemem lazımdı. Ama önce varsayımımın tıbbi dayanağı var mı yok mu teyit etmeliydim. Bölüm 103. Aklıma bir isim geldi. Eric Thriller. Otelde nakledildiği andan itibaren Luke'la ilgilenen nörolog. Saatime baktım. 01:30. Hastanenin numarasını suçladım ve Eric Thriller'la konuşmak istediğimi söyledim. Az da olsa nöbetçi olma ihtimali vardı. Evet, hastanedeydi. Ancak telefonu bağlayamıyorlardı. Acil bir durum söz konusu olduğu için hastanın yanındaydı. Mesaj bırakmadan telefonu kapattım. 50 metre mesafedeki otelde öğe doğru yürümeye başlamıştım bile. Yeniden reanimasyon servisindeydim. Koridora girmeden camlı kapının ardında durdum. Yeşilimsi ışıklar bir akvaryum etkisi yaratıyordu. Katran ve dezenfektan kokusu. Bir yandan boğucu ortamı seyrediyor, bir yandan da nöroloğun odalarından birinden çıkışını izliyordum. Bir gölge koridorda belirdi. Beyaz önlüğü, ağzında maskesi, ayaklarında galoşu olmasına rağmen hayaletimi tanıdım. Thriller koridorun kapısından çıkar çıkmaz onu selamladım. Maskesini indirdi. Beni görmek onu şaşırtmamıştı. Bu saatte, bu serviste zaten her şey şaşırtıcıydı. Önlüğünü çıkardı. Acil bir durum mu? Diye sordu. Kağıttan gömleğini top haline getirirken. Benim için evet. Topu duvara monte edilmiş çöp kovasına attı. Sizinle sadece bir teorimi paylaşmak istemiştim. Gülümsedi ve bu yarını bekleyemiyor mu? Bu kez ben gülümsedim. Soruşturmanın başından beri karşılaştığım birinci sınıf bir adam. Oxford yaka gömlek, küçük gözlükler, çok ince fitilli kadifeden pantolon. Burada sigara içebilir miyim? Hayır, dedi Thriller. Ama bir tane de bana verirseniz. Paketimi uzattım. Nörolog hayranlık dolu bir ıslık çaldı. Filtre sita, karaborsadan mı alıyorsunuz? Bir sigara aldı. Bunların hala satıldığını bilmiyordum. Bir tane de ben aldım. Bir polis olarak konuya girişin önemini çok iyi biliyordum. Daha ilk andan bazı durumlarda karşılıklı bir sempati kendiliğinden oluşuverirdi. Bu gece de böyle bir şey söz konusuydu. Aynı dalga boyutundaydık. Thriller aralıksız bir kapıyı işaret etti. Buradan. Onu takip ettim. Penceresiz, mobilyasız bir salona girmiştik. Binanın en kötü odası sigara içenlere tahsis edilmiş küçük bir salon. Thriller içerideki tek banka oturdu ve cebinden küllük olarak kullandığı aşikar metal bir şeker kutusu çıkardı. Şu teori? Sizinle Luke Cyberus'un yaşadığı deneyim hakkında konuşmak istiyordum. Bize bu sabah anlattığı korkutucu ama yine de son derece ilginç, bana inanınız. Başımla onu onayladım ve devam ettim. Önce kronolojik bir soru. Luke psişik yolculuğunu sanki boğulduğu an yaşamış gibi anlattı. Bunun tam tersine uyanırken yaşamış olabileceğini düşünüyor musunuz? Belki iki dönem birbirine karıştırıyor olabilir. Şuurunu kaybettiği dönem ile reanimasyon dönemini. Bu çok sık olur. Tıpkı birer kara delik gibi son derece karmaşık olgular. Takip eden günlerde yani henüz bilinci kapalıyken böyle bir halüsinasyon görmüş olabilir mi? Sizi çok iyi anlıyorum. Ona doğru yaklaştım ve kelimelerimin anlaşılır olmasına gayret ettim. NDE'yi bir üçüncü kişi sebep olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Nasıl yani? Zihinsel bir illüzyona yol açan bir madde zerk edilerek. Ne şekilde? Bu mümkün mü bana söyleyiniz önce. Nörolog mavimsi dumanı havaya üfledi. Bir şeyler söylemek için zaman kazanıyordu. Hatta eğleniyor gibiydi. Birine ilaç vermek her zaman mümkün veya bir telkin tekniği kullanmak. Luca bu sabah bunun en iyi örneğini sergiledi. Luke'un belleği onun elleri arasındaydı. Üstelik komadan yeni çıkmış birinin bilinci çok daha kolay etki altına alınabilir, öyle değil mi? Elbette. Günlerce reanimasyon evresindeki biri hayal ile gerçeği ayırt edemez ve belleği de fazla net değildir. Bir çorbadan farksızdır. Luke böyle bir işlem için kolay bir ağırdı sanırım, öyle değil mi? Sizi anladığımı sanıyorum. Yani davetsiz bir misafirin onun odasına girdiğini ve ona bir halüsinasyon kokteyli verdiğini mi söylüyorsunuz? İşte bu. Thriller kuşkuyla dudak büktü. Pratik olarak bu bana biraz zor gözüküyor ama bizim servisin bir kale gibi olması ve 24 saat gözetim altında olması bu olasılığı düşürüyor. Kimse bir form doldurmadan veya bir hemşirenin nezareti olmadan hastaya yaklaşamaz. Kimse. doktorların dışında. Bu konuda ciddi misiniz? Sadece yüksek sesle düşünüyorum. Nörolog hizmetini küçük kutusunda söndürdü. Tamam, öyle olduğunu farz edelim. Ancak böyle bir dalaverenin amacı ne olabilir ki? Komadan yeni çıkmış birine ilaç vermek veya onu hipnoz ederek yaraları henüz iyileşmeye başlamış bir kazazedeyi uçurumun kenarına bırakmak gibi bir şey bu. Gerçekten de sadist olmak gerekiyor. Ancak teoride bu mümkün. Bana yan gözle baktı. Sanırım bazı şüpheleriniz veya önemli ipuçlarınız var. Adamın bir Afrika bitkisi kullanmış olabileceğini düşünüyorum. İboga. Abartıyorsunuz. İboga çok güçlü bir psikotroptur. Yani sizin Doktor Mabos'un Luke'u uyanır uyanmaz bir NDE yaşadığına inanması için bu maddeyi verdiğini mi düşünüyorsunuz? Bu mümkün mü değil mi? Sanmıyorum, hayır. İboga çok güçlü yan etkileri olan bir maddedir. Kusmalar, ihtilaçlar, Luke bu dolaylı yan etkileri mutlaka yaşayacaktı. Ayrıca bir de yutma sorunu var. Bu madde genellikle şurup şeklinde kullanılır ve bana enjekte edilebilir bir preparattan söz ettiler. Böyle bir şeyi hazırlamak uzmanlık gerektirir. Aktif maddeyi izole etmek, molekülü işlemek, üstelik iboga tehlikeli bir bitkidir. Gerçek bir zehir ve Afrika'daki kurbanlarını da bilseniz. Elimi kaldırdım. Sorun bunu nasıl başardığı değil. Benim kafamdaki şüpheli psikopat bir katil. Kendini şeytan sanan ve hiçbir ahlak yargısı olmayan bir adam. Beni korkutuyorsunuz. Nasıl yaptığını düşünmeye devam edelim. İboga'yı diğer anestezi maddeleriyle birleştirmek mümkün mü? Bir uzman yaparsa evet. Bir kimyager, bir botanikçi, bir entomolog ve şimdi de bir farmakolojist veya bir anestezist. Ve ayrıca hotel dönü reanimasyon servisine girebilecek bir doktor. Benim katil birçok meziyeti olan biriydi. Devam ettim. Varsayımımda hemfikir miyiz? Mantığa pek yatmıyor ama son derecede karmaşık. Birçok maddenin harman edilmesi lazım. Hastayı uyuşturmak için bir miktar, İboga'nın yan etkilerini yok etmek için bir başka miktar, sonra bir başka maddenin içine seyreltilen İboga'nın kendisi ve ayrıca telkinin gücünü artırmak için başka bir şeyler daha. Ne gibi? İboga etkisini göstermeye başladığında katil, ölümden dönmüş hastaya şeytan iznini uyandırmak için yaşlı insan makyajı yapmış, kılık değiştirmiş bir şekilde görünüyor. Biyokimyasal ritüel sırasında halüsinasyon bizzat yer alıyor. Luke'un söz ettiği ihtiyar gibi mi? Kesinlikle. Deneyim sırasında hasta bedenini terk ettiği ve bir tünel gördüğü iznine kapıldığında da makyaj yapmış, kılık değiştirmiş katil olarak ortaya çıkıyor. Ya hasta tamamen bilincini kaybetmiş halde ise? Asla bilincini tamamen kaybetmiyor. Sonuçta bu bir dozaj sorunu, öyle değil mi? Benim çırak büyücü belki de yarı baygın bir duruma sebebiyet veriyor. Tiralı sinirli sinirli güldü. Biraz fazla abarttığınızı düşünmüyor musunuz? Neden bu denli karmaşık bir işe kalkışsın ki? Bence dahi bir cani, kurbanların patolojisiyle oynayan bir katil. İnsan soyundan uzak, kendi kötücül evrenini oluşturan bir adam. Bir tür metafizik katil. Yani Luke Cyberas'la komadan çıktığı sırada ilaç mı verildi demek istiyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Benim servisimde üstelik. Bunun sizi şok etmesini anlıyorum ancak henüz elimde bir kanıt, bir ipucu yok İboga dışında. Trilo düşüncelere dalmıştı. Başka sigaranız var mı diye sordu. Buruşuk paketimi ona uzattım. Sonra bir tane de ben aldım. Salon bir hamamı andırmaya başlamıştı. İlk nefesi çekip mavimsi dumanı üfledikten sonra mırıldandı. Son derece korkunç bir dünyanız var. Bu o katilin dünyası, benimki değil. Birkaç saniye boyunca hiç konuşmadan sigaralarımızı tüttürdük. İlk konuşan ben oldum. Düşüncelerimi sıraladım. Eğer haklıysam bu adam herhangi bir sebeple sizin servisinize sızmış olabilir. Veya Luke'un tedavisine katılan uzmanlardan biri, Luke'la teması olan doktorların listesi şeklinde bana vermeniz gerekebilecektir. Sorun değil. Ama bana inanın, doktorların hepsini tanıyorum. Her ne olursa olsun benim adamım Luke'un uyandığından haberi olan biri. Bu durumu kimler biliyordu? Thriller ellerini saçların arasına geçirdi. Bir liste çıkarmak lazım. Doktorlar, aynı zamanda hemşireler, farmakologlar ve idari personel. Bu hiç de kolay olmayacak. Haber şu veya bu şekilde duyulmuş olabilir. İnternette taramak lazım. Bakarsınız özel ilaçların yazıldığı bir reçeteye de rastlanabilir. Hepsini aklıma not ettim. Thriller kafasını kaldırdı. Yanlış anlamadıysam Luke, diğerleri gibi sadece bir kurban, öyle değil mi? Bir seriden şüpheleniyorum, evet. Şu sizin herif hep reanimasyon hastalarının başucunda mı bekliyor? Her zaman değil, hayır. Komadan çıktıktan hemen sonra bu kişiyle şartladığını da sanıyorum. Onların ruhlarının kırılganlığının incinden yararlanıyor. Böyle bir halüsinasyon gören kişinin yıllar sonra bile komadayken yaşadığı bir NDE'yi doğal olarak hatırlayabileceğini düşünüyor. Tıpkı belleğin üzerinden aynı gibi. Varsayımlarımı sıralarken kalp atışlarımın hızlandığını hissediyordum. Sanki vücudumdaki kan damarlarımdan patlayacaktı. Söylediğim her kelimeyle, ileriye sürdüğüm her fikirle Araf ziyaretçisini biraz daha somutlaştırıyordum. Işıksızların yaratıcısı, özenle kendi ordusunu oluşturan ete kemiğe bürünmüş bir şeytan. Nörolog ayağa kalktı ve omzuma dostça bir şaplak indirdi. Gelin kahve içelim. Size listeyi vereyim. Ayrıca Iboga ile ilgili bir doküman da var. Geçen yıl öğrencilerimden biri bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. Böyle psişik hikayelere akla alaka duyan amatörler hep vardır.